Ayrım 9. Şey. Devran Tığlı, sayfa 117. Yarın ile bugün arasında sadece bir gün mü vardır? Bana gelmeyen o beklenen yarın seneler sürdü, hala sürmektedir. Yarın çok uzak geliyor artık bana, gidip gidip de bitmeyen bir yol gibi. Sonsuz gibi, sonsuz ulaşınca karşıma yeni bir yol daha çıkar gibi. Bir çemberin etrafını döner gibi. Yarın çok uzak, çok geç benim için. Bugün olsun da demiyorum, şimdi olsun hiç demiyorum. Tadını çıkartmalıyım çünkü gelişinin, varoluşunun. Her zerremde hissetmeliyim, yılların bekleyişinin. Yarın çok uzak, bugünse çok yakın. Bugünle yarın arasında bir gün olmalı. Bir gün olmalı, bir an ki ikisi arasında. Gel bana bugünle yarın arasında. Gün ki, o gün gelir mi bir gün? An ki, o an. İçimdeki ağıt yakan duygu devam etmekte. Kuraklık artmakta her gün, çatlamakta toprağım. Ne zaman? Şu acı mevsimde ağaca bakıp da ibret almalıyım. Bir teselli bulmalıyım ve tekrar silkelenip, üzerimdeki ölü topraktan kurtulup, dirilmeliyim yeniden. Sonbahar çökünce bir ağaç, belki sevgilisi olan yapraktan koparılmaz mı her mevsim? Neye üzülsün? Onca güzelliğinin kayboluşuna mı? Yemyeşil ve iç içe olduğu, ona yeşilini veren yaprağın sararmasına mı? Yoksa düşüp de onu kaybedişine mi? Ve bir daha da hiç gelmeyecek olmasına mı? Ama o kurumuş gibi gözükse de her kış umudu ayakta tutmaz mı onu? Onca soğuğa o umudu için katlanıp onunla direnme gücü bulmaz mı? Baharın gelişiyle yeniden yeşiline kavuşacak olmasıdır. Hem de taptaze, hem de dipdiri. Sen de kaybetsen bütün umutlarını, bütün yapraklarını, yeniden yeşileceğin o günün geleceğini bilmelisin. Ne kadar da haksızsın. Diyorsun ki şimdi de bana, İyi de yenilerin gelmesi yeniden doğuş gibi olsa da, yeniden tutunsam da hayata, o çok sevdiğim ve kuruyup giden yaprağın yerini kim tutar? Ondan sonsuza kadar ayrılışımın yerini ne tutar? Ne biliyorsun ki ey kurumuş gönlüm, o yaprak ile sonsuza değin ayrıldığını? Belki de o sana tekrar dönebilmek için ayrıldı. Belki de bu sefer sana sadece güzellik katmak için değil, yaşaman için. Besin olarak önce kuruyup yağmurlarla çürüyüp sonra suyla toprağa kavuşup sana dönmek içindir. En güzelini sana katmak için. Gitmiş gibi görünse de geri dönüş hazırlığıdır o gidişler. Umutlarından hiç vazgeçme. Hadi gülümse. Vallahi de bedeldi seninle bir gün, senin olmadığın bin güne. Billahi de bedeldi seninle o gün, içinde olmadığın her güne. Kendini kendisinden başka özellikleriyle, ona sonradan eklenenlerle tanımlayan, değerli gören insanlar, ne kadar da kötülük yapmaktalar bilseler kendilerine. Zengin olduğu için, güzel olduğu için, siyasi iktidar olduğu için, ünlü olduğu için. İnsanoğluna ne kadar da aykırı geliyor bütün bunlar. Aynı zamanda kendisine kötülük ettiğini de düşünüyorum insanların böyle yanlış inanışlarla. Mesela güzellik yarışmalarında dereceye girenlerin mutluluktan aldıklarını gördüğümde şu düşünce gelir aklıma hep. O mutluluktan akan gözyaşları gün gelecek belki de o günkü mutsuzluktan olacak. O an yaşadıklarının bir gün zarar olarak geri döneceğini bilmediklerini ve uzun vadeli düşünmediklerini düşünüyorum. Çünkü kendilerini güzellikleriyle değerli hissediyorlar. İnsanlar ona güzelliği için ilgi gösteriyor. İlişkilerini, ekonomisini, psikolojisini, kendine bakış açısını, kendine güvenini, hayatını, kısacası varlığını hep güzelliği üzerine kuruyor. Ve gün gelip de yaşlanınca ya da herhangi bir sebepten dolayı o güzelliklerinden eksilmeler başlayınca kendilerini hiç hissetmeye başlıyorlar. Bir anda hayatları değişmeye başlıyor. Yanındaki, çevresindeki insanlar ortadan kaybolmaya başlıyor birer birer. Kendini dünyanın en güzel hissettiren bin bir türlü insanın, bin bir türlü iltifatlarının ardı arkası kesilmeye başlıyor. Bundan dolayı da iltifata ve ilgiye alışmış, kendini öyle tanımlamış güzeller kendilerini değersiz hissetmeye başlıyor ve dolayısıyla çöküntüye uğruyorlar. Yarışma anındaki mutluluk gözyaşları acı gözyaşlarına dönüşmeye başlıyor bir dönem sonra. Anlatmaya çalıştığım şey, yaşadığı anlık mutluluklar ve insanların ona hissettirdiği çok özelsin psikolojisine alışmış ve bundan dolayı da kendini göklere çıkarmış bir kişi, öyle hisseden kişi, elindeki serveti kaybetmeye başladığında düşüveriyor o çok yükseklerden. Yani o anki mutluluğu yaşamasaydı, egosu o kadar yükseklere çıkmasaydı, düşse bile bir gün fazla hasar almayacaktı. Yani o anki mutluluğu ona bir gün mutsuzluk olarak dönmeyecekti. Bu açıdan bakıldığında çok şeyin dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını görebiliyoruz. Hani madalyonun diğer yüzü derler ya, her şeyin bir bedelinin olduğunu görebiliyor insan. Her şeyin aslında psikolojik bir dengenin olduğunu görebiliyoruz. Bir yerden alınan başka bir yerden veriliyor. Yoksa güzel olmayanın güzel olandan ne eksiği vardı'nın cevabını nasıl verebilirdik? Güçlü ise güçsüz arasındaki uçurumu nasıl anlatabilirdik? Güzel olmanın avantajları kadar bedelinin de olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda size güzelliğinizden dolayı değer veren birlikte olan kişinin sizden daha iyisini bulduğunda sizi bırakarak onun peşinden gitme ihtimali yok mudur sizce de? Düşünün ki bir nevi buz üzerindesiniz. Çünkü her an size herhangi bir şeylerinizden dolayı sevip değer verenlerin sizde olanın daha iyisini bulduklarında daha iyi olana gidebileceklerini hissederek yaşıyorsunuz. Aslında dışarıdan ne kadar büyülü gözükürse gözüksün, bunun böyle olmadığını yaşamadan anlayabiliyor insan biraz düşününce. Siz kendinize sayarsınız bütün ilgiyi, değeri sanki size aitmiş gibi. Siz özel bir varlıkmışsınız gibi. Ama bütün bunları hissedip tadını çıkartırken bir anda aslında sizin olmadığını, size ait olmadığını anlarsanız işte o an ne yapar insan? Ne büyük bir yıkım, ne büyük bir boşluk. Ona güzelken güzelliğinden dolayı ilgi gösteren, değer veren ve birlikte olan insan bir başka güzeli görünce başkasına gidebilecektir. Bu oldukça da doğaldır aslında. Her ne kadar hoş bir hareketmiş gibi durmasa da aslında ayıbı başkasına gittiğinde değil, sana güzel olduğun için değer verdiğinde, güzelliğinden dolayı birlikte olduğunda yapmakta değil midir? Bunu görebilirsek, bunu bilebilirsek, bunu görebilsek, ah bunu bilebilsek. Hem de en büyük hakareti sana senden dolayı değil, sana sonradan eklenenlerden ya da aslında senin olmayanlardan, emeğinin olmadığı bir şeylerden dolayı değer vererek yapmıyorlar mı? İşin asıl kötü tarafı ise sen de bunu kabul ediyorsun. Hatta bundan dolayı kendini değerli ve özel görmeye başlıyorsun. Kendine en büyük hakareti, ihaneti, hatta en büyük kötülüğü yapmış olmuyor musun böylece? Bir gün artık yaşam sana eskisi kadar cömert davranmadığında ise ben ne yaptım, benim suçum ne diye dövünmeye başlıyorsun. Bir de şu açıdan bak. Sen güzelliğinden dolayı zamanında değer alıyor, çok mutlu oluyordun. Sen bunları yaşarken neden ben? Güzel olmayan birinin ne suçu var? benim ne üstünlüğüm var diye sormuş muydun? Belki yanı başındaki güzel olmadığı için kimsenin ilgisini çekmeyen arkadaşını hiç düşündün mü? Onunla kendini kıyaslayıp belki de üstün görürken, belki de onu aşağılarken, yaşam kendi yasalarıyla dengesini koyduğunda, o senin yaşadığın sıkıntıları yaşamayacaktır. İşte insanların dengeyi ya da ahlakı hiç önemsemediği bir düzende, dünya dengesini hiç belli etmeden koyacaktır ortaya. Senin de ruhun bile duymayacak ve gelen sıkıntıların sebebini hep başka yerlerde arayacaksındır ya da sebebini arayacaksındır. O güzel olmadığı için dışlanılan, önemsenmeyen kadını ise ne yaşlılık üzebilecek ne de artık yüzünün kırışması. Sen her geçen güne isyan ederken diğer kadın insan olmanın tadını çıkartmaya başlayacaktır. Çünkü belli bir yaştan sonra artık kadın kimliği değil, insan kimliği ortaya çıkar. Artık ne size ne de sizin yaşamınızdakilere kimse güzelliğinden dolayı değer vermez. Çünkü senin yerine birileri gelmiştir. Artık bir başka balık düşmüştür oltaya. Yemi ne kadar lezzetli olduğunu, ne kadar şanslı olduğunu düşünerek yemeye çalışan. Ve bundan dolayı belki mutluluk gözyaşı döken, bilse bir zaman sonra yemin altından çıkacak olanı yemi yerken aslında kendisinin yem olduğunu ya da içine saplanılacak çengelli iğneyi o lezzeti tadarken bilse yine yer miydi? Hadi o an yaşanan mutluluklar, hani yaşarken çok düşünülmeyip de es geçip tadını çıkartılmaya çalışılan anlar, şimdiki mutsuzluğa imdat olsun, gelmez. Gelse de bir şey yapamaz. Zaten geçmiş hatırlamak, nereden nereye geldiğini anımsamak daha çok yıkmaz mı insanı? Gördüğünden geri kalmak ne acı bir durumdur. Yukarı çıkarken mutlu olan insan aşağı inerken ne kadar da sıkıntı çeker. Aşağıya alışamaz. Alışsa bile ister istemez hep daha önce yaşamış olduğu, yukarıdayken yaşamış olduğu psikolojiyi, rahatlığı, elindekileri anımsayacak ve o an elindekiyle kıyaslayacak, özgüvenini kaybetmeye başlayacak, kötü hissedecektir kendini. Ne suçum vardı, ne yaptım ki diye düşünebilir bu durumda insanlar. Yanlış felsefe ya da felsefesiz yaşamak, kendini aslında insan onuruna aykırı olan bir şeylerle ispatlamak gibi bir yanlışa düşmek desem, çok da yanılmış olmam sanırım. Aslını, yani içini, ruhunu, oradaki güzellikleri, derinliği, eşsizliği unutarak, orayı güzelleştirmekten vazgeçerek, oraya yanlış yerlerden besinler sağlamak. Zehirli besinlerle ruhunuzu doyurursanız, o an ne kadar mutlu olursanız olun, bir gün o zehir gerçek etkisini gösterecektir. Mutlaka kanınıza karışacaktır ve sizi zehirleyecektir. Dalgın dalgın yere bakıp yürüyorken sert bir kapı sesiyle irkildim birden. Siyah, kocaman bir jipten siyah, takım elbiseli adamlar indi, kibirle. Göz göze geldik bir an biriyle. Vakarla baktı bana tepeden. Belli ki çok ihtiyacı vardı bu duyguya. Kim bilir kimler vakarlı davranmıştı ona. Sonra döndüm ben hiç yokmuş gibi kendi hayatıma. Yüzde yüzünü isterken her şeyin %51'ine razıydım senin. Rüya belki bütün çektiklerimiz, ayrı ayrı yalnızlıklar da kabuslarımız. Birbirimize doğru yürürken bilmeden ıssızlıktı yüreğimizdeki hep. Kalabalığın içinde ellerinden bırakılmış bir çocuktu. Nereye gideceğini bilmeyen, ürkek, şaşkın, korkmuş. Uyanınca hüzün olacak geçmişim bende. Benim geçmişim sende. Gelmiş olacaksın yanıma, buluşmuş. Bilmezler nasıl aradığımı seni. Ve bulunca ki tanışıklığımı. Bilmezler çocuklar gibi şenliğimi. Dışarısı ne kadar sessiz. Sisli biraz. Yağmur yağmış az önce. Sokaklar ıssız. Ben öyle kalabalığım ki buradayım. Burada hissediyorum. Buramdasın. Tut. Çık rüyalarından da gel artık yanıma. İnsanoğlu garip ve de sarsılmaz bir tutkuyla mutluluğu ve huzuru ya da her ikisini arar durur hep. Nedir bizi bu kadar kendine bağlayan bu his? Bütün ömrümüz boyunca peşinden koşturan, her saniyemizde, her anımızda hem de. Ne yapıyorsak onun için yapmıyor muyuz? Her an ona ulaşmaya çalışmıyor muyuz? Mutlu olunca ne oluyor? Mutsuz olmaktan neden bu kadar kaçıyoruz? İnsan garip bir işgüdüyle sıkıntıdan kaçarken mutluluk ona keyif veriyor. Neden keyif veriyor ya da niye keyif veriyor bilinemez. İlk başlangıç noktası nedir bunun ve neye göredir? Bunun bir cevabı yok. Cevabı öyle olması sadece. Tıpkı neden varızın bir cevabının olmadığı gibi. Kısaca mutluluğa, haz aldığımız her türlü etkeni yaşama hali, mutsuzluğa da bize acı veren etkenleri yaşamak dersek hata etmiş olmayı sanırım. Peki, bize neler mutluluk veriyor, neler mutsuz ediyor? Mutluluğu anlatabilmek için sanırım birçok örnek kullanılması gerekecek. Bunlardan biri, mutluluk, kendinden daha kötü durumda olanlara bakmak, mutsuzluk ise kendinden daha iyi durumda olanlara bakmak, onlarla kendini kıyaslamaktır. Durumunuz, kendinizi ne ile kıyasladığınıza, kendinize nereden baktığınıza bağlı. Kötüye bakınca mutlu, daha iyiye bakınca mutsuz olmuyor muyuz? Herhangi bir konuda bizden daha iyi durumda olan biri, birileri ya da herhangi bir şeyle karşılaşıldığında belki biraz kıskançlık, belki imrenme, belki de neden ben değil duygusuna kapılır ve içimiz tercih etmeyeceğimiz, haz etmeyeceğimiz duygularla dolar. Bizden daha kötü durumda olanları gördüğümüzde ise bunun tam tersi bir duygu ile elimizde var olanların kıymetini daha çok bilir. Karşımızdaki insan için üzülür, kimi durumlarda biraz övünç duyar ve mutlu oluruz. Mutluluk ve mutsuzluk konusunda yaklaşımlardan bir tanesi de o an içinde bulunduğumuz durumu daha önceki ruhaniyetimizle kıyaslıyor olmamızdır. Öncesinde daha mutluysak şimdi daha mutsuz. Daha mutsuz isek şimdi daha mutlu. Geçmişte çok mutlu olduysak o mutlulukların üzerine çıkamıyorsak mutlu olamıyoruz. Ve yine bunun tam tersinden ele alırsak konuyu, geçmişte acı çekilmişse şimdi daha iyi ve daha mutlu hissediyoruz kendimizi. Bu bağlamda bakılınca ortaya ilginç bir gerçek çıkıyor. Bir zamanlar yaşanmış acılar sayesinde şimdi mutlu olabiliyoruz. Her ne kadar yaşanırken acı verse de, hiç istenmedik bir hal olsa da bu, yaşanırken hiçbir olumlu yan görülmese de, zamanla onun sizin için sadece psikolojik yönden bile hayra dönüşmesi düşündürücü. Her işte bir hayır vardır sözü, sıkıntılı dönemlerde belki de dostlardan en sık duyulan cümlelerden biridir. Bizim de dostlara ettiğimiz. İnsanların çoğu buna katılırken, bir nebze bununla teselli bulurken, bir kısmı ise hem yaşadığı acının büyük olmasından, hem de içinde bulunduğu durumda herhangi bir pozitiflik görememesinden olsa gerek, bununla ne hayır olabilir ki gibi bir yaklaşımına gelir. Sizlere de olmuştur ya da sizler de demiş olabilirsiniz bunu. Bunu bizim bilmemiz çoğu durumda imkansızdır elbette. Çünkü gelecek günlerin o konuyla ilgili neler getireceğini bilemeyiz. Sabret, zaman gösterecek her şey denilebilir çoğu zaman bu noktada sadece. Bu konuya sadece ama sadece bu bağlamda bile baktığımız zaman bir tane hayır buluruz. En azından o an yaşanan sıkıntıların ileride atlatılmaya başladığı zaman ardına mutlaka bir ferahlık getirecektir. Şimdi acıları ve hazları hissettiğimiz zamanki kalbimizi düşünün. Mutluluğun onun genişlemesi esnasında, mutsuzluğun ise onun daralması esnasında gerçekleştiğini düşünün. Yüreğiniz gevşeyip daralıyor mu? Daraldığında mutsuz, açıldığında mutlu hissediyorsunuz. İşte basitçe mutluluğumuzun tarifi bu. Bizde nasıl gerçekleştiği. Açıldığında, genişlediğinde mutlu oluyor. Kapandığında, sıkıştığında ise mutsuz oluyoruz. Avucunuzu sıktığınız zaman acı, açtığınız zaman mutluluk hissediyorsunuz gibi bir örnek. İşte bir nevi kalbimizin de bu şekilde hareket halinde olduğunu düşünün. Sürekli bir genişlik, yani sürekli mutluluk bize herhangi bir haz yaşatmayacaktır. Sürekli mutluluk anında kalbimiz genişlemediği için açılmanın, genişlemenin olmamasından dolayı biz ferahlamayacak, bunu hissetmeyeceğiz. Değişmeyen ve alıştığımız bir şey gibi, her şey gibi. Bilirsiniz, sürekli tekrar eden ve değişmeyen şeyler bir süre sonra alışkanlık yapmaya başlar ve onun fark edilmemesini sağlar. Tıpkı iç çamaşırımızı ilk giydiğimiz zaman onu hissetmemiz ve bir süre sonra farkına varmamamız gibi. Düşünün, hayatınızda sizi en mutlu eden şeyler hep bir sıkıntının, telaşın ya da negatif bir duygunun ardından gelmedi mi? Hani derler ya, Allah sevdiği fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş. Bu hem bir sıkıntının ardından gelen, sıkıntının korkulan gibi olmamasıyla sonuçlanması ve korkunun yerini huzura bırakması, yani korkunun geçmesi durumudur. Hem de elinde sürekli bulunduğu için ona alıştığın bir şeyin olmadığı, zaman eksikliğini hissedip varlığıyla neler ifade ettiğini, bizim için ne kadar gerekli olduğunu fark etmemiz. Hep bir şeylerin değerinin kaybedilince anlaşılması gibi. Sonra bulduğumuz zamanki mutluluğun, hazın tadına başka nerede varabiliriz ki? Gol sevinci yaşayan futbolcular neredeyse mutluluklarından çıldırırlar kimi maçlarda. Hangi maçlarda? En stres yaşadığı, en korktuğu, en acı çektiği maçlarda olur bu. Yani senin her şeyin aslında sendeki dünya. Ne düşündüğün, nereden baktığın, neleri ön plana çıkarttığın, neye önem verdiğinle ilgili her şey. Herkes aynı dünyada ama kendi dünyasında yaşamıyor mu? İnsan şöyle bir düşününce aslında ne kadar şanslı olduğunu ve ne büyük nimetlere sahip olduğunu fark ediyor. Oysa biz nedense olanın pek farkına varmayız. Ya da düşünmeyiz de hep olmayan eksik şeyleri düşünür, mutsuz oluruz. Ne garip bir durumdur aslında bu. Neden hep buna alışmışız ki negatif düşünmeye? Doğamızda mı var acaba bu, yoksa doğup büyüdüğümüz çevreden mi öğrendik bunu? Ben yoğunluğun ikincisinde olduğuna inanıyorum daha çok. Çevremiz hep böyle bakmaz mı olaylara, durumlara? Böyle bir çevrede büyüdükçe, onun sularıyla beslendikçe onun gibi olmamız çok doğal değil mi? Mesela insan ilişkilerini düşünün. Sevdiğinize ya da herhangi birine varsayalım, 99 tane iyilik yaptınız ya da onun mutlu olmasına bir şekilde sebep oldunuz. Gün geldi, bir tane kötülüğünüz dokundu ona. İşte o zaman o 99 iyilik unutulur ve artık siz bir tane kötü yüzünden kötü olursunuz. İlginç değil mi? Birden değişir insanlar. İşin diğer ilginç yanı ise yaptığınız iyi hareketler takdir görmez. Çoğu zaman belki bir teşekkür bile almazsınız. Oysa olumsuz durum hem de oldukça sert bir şekilde ve ihtirasla ifade edilir. Hiçbir teşekkürün sert bir sistem kadar tutkuyla olduğunu görmedim ben. Nedir bu? Bunun mantığını bir bileniniz var mı? Bu sadece insan ilişkilerimiz için geçerli olan bir durum da değildir. Haberlere dikkat ediniz. Olumlu ve de olumsuz haberlerinin bir istatistiğinin yapılmasını çok isterdim. Tam sonuçlarını bilemesek de rakamı rakamına, neyin açık ara önde gideceği şüphe götürmez bir gerçektir. Bunda olumsuz olayların, ters giden olayların dikkat çekmesi ve reyting toplamasında etkisi büyüktür elbette. Arz talep ilişkisi. Yani toplumumuz olumsuzluğa sevip takip etmek yerine olumlamayı tercih etse, her gün baktıklarımızın iyi yanlarını da görüp daha iyi oluruz. Olumladıkça hem onu daha iyiye teşvik etmiş, hem de diğer insanların da başarılı olma, iyi olma duygularını harekete geçirmiş oluruz. Bir arkadaşımın babaannesiyle ilgili anlattığı bir durum beni hem çok güldürmüş hem de düşündürmüştü. Babaannesiyle sohbet ederken ona birinin evlendiğinden, araba aldığından, çok mutlu olduğundan bahsettiğini öylesine dinlenmiş. Hatta dikkatini alır, bir süre sonra da dinlemez olurmuş. Ama ne zaman biri ölmüş, kaza geçirmiş, koru kırılmış, hırsızlık olmuş, kız kaçırmış gibi şeylerden bahsetse, kadıncağız hemen dikkat kesir ve büyük bir merakla, hadi ya ciddi misin? Sonra ne olmuş? Vay canım, Allah Allah, bak sen. Anam dünyanın suyu çıktı iyice, diğer kötü kötü diyerek can kulağıyla dinlermiş. Can kulağıyla dinlenmesi gereken onca şey varken, arkadaşım da kötü olay olmasa bile o an uydurur, hatta bayağı da abartarak ballandıra ballandıra anlatırmış onun dikkatini çekebilmek için. Sürekli negatif düşünen, kötü olaylara endekslenmiş bir toplum olmamız, iyi şeylerin üstünü örtüp kötü şeyleri açığa çıkartmamamıza sebep oluyor. Hatta bu noktada çoğu zaman kötüye prim de vermiş oluyoruz. Sanırım hepimizde biraz güzeli görememe özrü var. Haberlere bakın, köşe yazarlarına bakın, çevrenizdeki insanların sohbetlerine bakın. Neredeyse hepsinde vardır bu. Negatif haberlerden dolayı ruhumun kararmaması ve hayallerimin azalmaması, enerjimin düşmemesi için çok sevdiğim haber alma ve öğrenme merakımı kimi dönemler tatile çıkarttığım ve gündemi takip etmediğim olmuştur. Hepimize vardır bu. Ülkenin durumu ya da bir kişi hakkında olumlu giden şeyler ne kadar ifade edilir ki kahramanların dışında? Bir yanlışı yüzünden o kişi ya da kişiler yok edilir. İşin aslında bize zarar veren tarafını bilsek, fark etsek. Biz güzellikleri görmemekle veya ifade etmemekle aslında onlarda var olan güzellikleri de kaybediyoruz. Yani aslında insanlar güzel olan ve bize bir şekilde faydası olacak özellikleri de kaybediyor. Ve onların kaybetmelerine sebebiyet veriyoruz bu şekilde. Ve kötünün daha da çok kötüleşmesine yine biz sebep oluyoruz. Ne anlamlıdır şu atasözümüz? Bir insana 40 gün deli dersen deli olur. Eleştiri her ne kadar onu yapan kişi tarafından kendisini mutlu eden, hatta rahatlatan bir eylem olsa da eleştirilen kişinin yıkımına neden olabilir. Onda olmayan bir kötülüğün ortaya çıkmasına neden olabilirken, hatta var olan güzelliklerin sönmesine de yine sebebiyet verebilir. Psikolojide klasik ve çok anlamlı bir yargı vardır. Ödüllendirilmeyen davranışlar söner. Yani yok olur ya da değişime uğrar. Siz insanların olumlu davranışlarını ya da herhangi bir güzelliğini sözle ya da tavırla olumlamadığınız, görmediğiniz sürece bir zaman sonra o davranış yok olabilecektir. İyi olmak, iyi kalmak zaten zordur. Bir de biz onu teşvik etmek, ödüllendirmek yerine engel olduğumuz zaman güzellikleri, iyi olanları neden her geçen gün daha da çok kaybettiğimiz anlaşılacaktır. 9. ayrımın sonu, sayfa 134.